Dudaktan kalbe.
Ayrım 34.
Küçüklerle beraber sarışın bir küçük hanım görürdüm. Şimdi burada değil galiba dedim. Şükrü Bey'den Lamia'ya dair bazı ufak tefek malumat alacağımı umuyordum. Adamcağız ümidimden fazla samimiyet gösterdi. Zavallı kınalı yapınca ettiğim fenalığın hikayesini mahzun bir saffetle bana anlattı. Bu sergüzeştin öyle yerleri vardı ki çocuk gibi ağlamamak için kendimi zor zapt ediyordum. Şükrü Bey'den ayrıldığım vakit dünya gözümde simsiyah kesilmişti. O vaziyete düşmüş bir genç kız için bütün bunlar gayet tabii şeylerdi. Ben nasıl olmuştu da bunları aklıma getirmemiştim, 3 seneye yakın bir zaman Bozyaka'da her şeyin bıraktığım halde kaldığını tasavvur etmiştim. Evvela sanıyordum ki Lamia'ya başına gelen felaketler için acıyorum, onu her yerde bunun için arıyorum. Kınalı yapıncağa karşı duyduğum tahammül edilmez hasret merhametten ileri geliyor. Fakat sonra düşüne düşüne her şeyi kendi kendime izah ettim. Hakikati niçin saklamalı? Öyle hodgan bir ruhum vardı ki sevmediği şeyle alakadar olmasına, acımasına imkan yok. Kınalı yapınca bu kadar derin sevmeseydim onun sergüzeşti bana böyle tesir etmeyecekti. Kendimi temize çıkarmak için zihnimde 1000 türlü bahane icat edecek bir mantık yapacaktım. Lamia'yı o kadar kalpsiz bir surette bırakıp gittiğim zaman böyle olmamış mıydı? Lamia'yı seviyorum. İlk günlerde bir hazin kanaatinin yiyesine mağlup olmamak için çok didindim, çok uğraştım. Musiki, hayatımın birçok müstakil ve meyus saatlerinde beni teselli etmişti. Yine ondan şifa umdum, bütün kalbimle kendimi yeni eserime vermek istedim. Hummalı bir faaliyetle çalışmaya başladım. Odamdaki lambanın ışığını solduracak kadar aydınlık bir mehtap gecesiydi, dirseklerimi piyanoya dayamış, başımı avuçlarımın içine almıştım. Pencerelerden giren sıcak bağ kokularıyla dolu rüzgar nefesleri göğsümü bunaltıyor, vücuduma garip bir uyuşukluk veriyordu. Pencerenin yanında duran Cavidan bana döndü. ''Niçin öyle susuyorsun Kenan, ne bekliyorsun?'' dedi. Mahzun bir gülümsemeyle karıma baktım. ''İlham bekliyorum Cavidan'' dedim. ''Piyanonun yanına gelmez misin?'' Karım hayretle gülümseyerek yanıma geldi, devam ettim. ''Piyanonun şu köşesine geç Cavidan. Bileklerini üst üste şu noktaya koy, sonra çeneni, yanağının alt kısmını elinin üzerine daya.'' Cavidan gülmekte devam ederek dediklerimi yapıyordu. ''Bana adeta zihnindeki bir resim modelini taklit ettirir gibi pozlar verdiriyorsun Kenan.'' Doğrudan doğruya cevap vermedim. Elimle karımın yanağını okşayarak başını biraz yana eğdirdim. Bu vaziyette ayın ziyası yüzüne daha iyi vuruyor, kumral saçlarını hemen hemen açık sarı gösteriyordu. ''Bu pozu bozmadan beni dinlersin değil mi?'' ''Gülünç ve sıkıcı bir vaziyet ama madem ki öyle istiyorsun, çalışacak mısın?'' ''Zannederim.'' Cavidan'la birbirimize bakıp gülümsüyorduk. Niyetim birkaç gündür uğraştığım yeni parçaya devam etmekti. Fakat içimden hiçbir şey gelmedi. Küçük bir tereddütten sonra eski bestelerimden birini Lamia'nın odama ilk geldiği gece başını piyanoya dayayarak dinlediği parçayı çalmaya başladım. Onu ikinci defa olarak tekrar edeceğim vakit pencerenin dışında bir köpek havladı, bir rüya içinde gibi dalgın dalgın ''Kuzgun geldi, kınalı yapınacak'' dedim. Cavidan hafif bir hayret sedası çıkardı, başımı kaldırarak şaşkın şaşkın yüzüne baktım. O, hiçbir mana vermediği bu sözlere gülüyordu. Halbuki 4 yaz evvel Lamia burada ağlamıştı. Asabi bir ümitsizlikle piyanoyu kapadım. ''Haydi Cavidan, seninle dolaşalım, bu daha iyi'' dedim. ''Ben Lamia'yı seviyorum. Bazı gizli hastalıklar vardır. İnsan onların nerede, nasıl başladığını tayin edemez. Yaralar öyle ince ve naziktir ki, müpem heyecanlara benzer zehirleri vardır. Ağrılar yeri bilinmeyecek kadar sağır ve müpemdir. Zaman zaman vücudun derinliklerinden boğuk, müpem şikayetler gelir.'' İçin için büyüyen hastalığın bundan başka alametleri yoktur. Benim Lamia'ya olan aşkım işte bu neviden bir hastalık. artık hakikati kendimden saklamaya lüzum görmüyorum. Sıcak öğle vakitlerinde çitlenbiklerden birinin güneş parçasıyla karışık gölgesi altında arka üstü uzanıyorum, başımın içine daha karanlık bir gece getirmek için ellerimle kapalı gözlerimi örtüyorum, derin derin düşünmeye başlıyorum. Artık şüphem yok. Ben Lamia'yı daima sevdim. O küçük, sade, biçare bir kız çocuğuydu. Ben uzun mahrumiyet ve ümitsizlik senelerinden sonra gelmiş, muvaffakiyet, şöhret ve saadetle sarhoş, hodgam, görgüsüz bir zavallı. Aşk ve saadet üzerine yeni fikirlerim vardı. Henüz içine girdiğim sahte, kibar muhitin mutasallif ve mütereddi nazariyeleri. Aşk öyle bir şeydi ki mutlaka zarafet, muvaffakiyet, şöhret, servet, ihanetle beraber giderdi. Yüksek bir insanın zavallı, sade bir kınalı yapıncağı gönül bağlaması, hayatını vakfetmesi mümkün müydü? Hayatımın tarzıyla, fikirlerimle, sözlerimle başka bir muhitin adamı olduğumu iddia ederken, benliğim, ruhum, tilkilikteki karanlık tekkenin ilahileriyle, Şemi dedenin neyiyle büyümüş, mahrum ve çekingen çocuk kalmıştı. Daha 16 yaşındayken bir büyük adam tahammül ve feragatıyla Leyla'nın ilk öpüşünü reddeden, ruhunun mağrur ve münzevi melalini yıllarca bu topraklarda sürükleyen bağ çocuğu. Ellerimi gözlerimden kaldırıyor, Kerem'in ağır ağır döndüğüne bakıyorum. Sonra tekrar gözlerim kapanıyor, dolabın iniltisini, taş havuza dökülen suların berrak sesini dinleyerek düşünmeye devam ediyorum. İhtimal bu aşkın daha başka sebepleri var. Ben daima uzak bulunduğu yerlerin dağ sülasını, elde edilmesine imkan olmayan saadetlerin hasretini çeken bir hayal hastasıyım. Acaba şimdi kınalı yapınca ümitsiz bir surette kaybettiğim için mi bu kadar seviyorum? Onu belki artık hiç göremeyeceğim. Bir daha gözlerinin bana gülümsediğini görmeden, parmaklarımı geniş alnına düşen ince saç kıvrımlarına sürmeden öleceğim. Ah ne yazık! Yattığım yerden ağır ağır kalkıyorum, havuza doğru yürümeye başlıyorum, bir noktada Kerem'le karşılaşıyoruz. Hayvan birdenbire duruyor, büyük sarı gözlerinin anlar ve acır gibi derin bir nazarıyla bana bakıyor. Kerem bu güzel aşkın tek yadigarı gibi kaldı. Gelecek sene burada belki onu bile bulamayacağım. Dirseklerimi havuzun mermerine dayıyorum, hafif çağıltılarla köpüren sulara ellerimi sokuyorum. Kınalı yapınca ilk defa burada kollarımı almıştım. Havaların bulanmaya başladığı bu sonbahar gününü hatırlıyorum. Lamia, ayrılık günlerinin yaklaştığını düşünerek mahzunlaşıyor, gözleri ümitsiz bir melalle doluyordu. O ağlamaya hazırlanırken ben gülüyor, çilli yanaklarına hafif fiskelerle dokunarak şaka ediyorum. Bu aşk değil kınalı yapınacak diyorum. Bu biraz ince bir gönül oyuncağı, dudaklarımızın bir eğlencesinden ibaret. O vakit benim için belki de öyleydi. Fakat bir şaka, bir yalan, bir eğlence gibi başlayan bu aşk bir gizli zehir gibi dudaklardan kalbe indi. 8 Temmuz Bozyaka. Şemi dede bana bugüne kadar felaketlerden bahsetmemişti. Ben de tabii bir şey sormuyordum. İhtiyar arkadaşımın derdini tazelemek doğru bir şey olmayacaktı. Bu akşam Arap Dere'ye inen bayırlardan birinin kenarında oturuyorduk. İkimiz de ayrı ayrı düşüncelere dalmıştık. Şemi dede birdenbire dedi ki, ''Başıma geleni söylediler değil mi evlat?'' ''Evet, çok teessüf ettim.'' Bu cevabı verirken onun yüzüne bakmaktan çekiniyordum. Sen de mi teessüf ediyorsun? O halde bu işe teessüf etmeyen bir ben kalıyorum. İhtiyar arkadaşım gülüyordu. Hem de kalbi ve fikri sakin insanların açık, memnun gülüşüyle. Hayretle gözlerimi yüzüne kaldırdım. Bu Şemi dede ne mağrur ne duygularına hakim bir adamdı. Bakışımdan ne düşündüğümü anlamış gibi devam etti. Ben bu işi yaptığımı esasen nadimdim evlat. Başkalarına söylesem bana meczup deyip çıkarlar. Sen belki anlarsın. Bir hayali yâri vefakârım vardı ki, bütün ömrümde bir gün beni yalnız bırakmamıştı. Geceleri kimsesiz kulemde sessiz dolaşır, tenha kırlarda dolaştığım vakit yanımda yürür, neyi çaldığım, hafızı veya fuzuliyi okuduğum zaman karşımda boynunu büker, rengini bilmediğim gözleriyle ağlardı. Evime yabancı bir kadının gelmesi bu hayali yâri daraltmıştı. Onu son nefesimde bile görmeden öleceğim diye hayıflanıyordum. Yabancı bir gün beni bırakıp gitti. İlk günlerde garipsemedim desem yalan olur. Lakin asıl yârimin yine benimle barışacağına dair alametler var. Karanlık ve tenha gecelerde kulenin etrafında dolaştığını, ney çaldığım, fuzuliyi okuduğum vakit yavaş yavaş ağladığını işitiyordum. İçimde tahlil edilmez bir korku ile ihtiyar arkadaşımın yüzüne baktım. O, yine memnun, sakin bir çocuk tebessümüyle gülümsüyor, artık başka şeylerden bahsetmeye başlıyordu. Ben, kaza ve kader bahsinde düşüne düşüne şu neticeye varıyorum evladım. Dünyadaki felaketlerden kudreti mesul tutan, bütün kabahati nizamı kainatta arayan mecnunlar var. Kudret, her ruhu ayrı istidatlarla teçhiz ediyor, her birine ayrı bir yol çiziyor. Herkes kendi yolundan gitse, herkes mesut olacak evlat. Böyle bir dünyayı gözünün önüne getir. Hep ayrı ayrı yollarda yürüyen, birbirlerini hiç dokunmayan, birbirlerini incitmeyen, hatta görmeyen yolculardan mürekkep bir uzun kafile. Hep kabahat bizde. Ezelde çizilmiş yollardan ihraf ediyoruz. Hep felaketler bundan doğuyor. Delil mi istersin? Gökyüzüne bak, yıldızlara bak. Bu güzel nizamı hangi başka bir sebebe atfedersin? Bunlar da insanlar gibi kudretin çizdiği yollardan çıkmaya kalkışsalar, kainattaki kıyameti bir tasavvur et. Gökyüzleri yıkılıyor, kehkeşanlar başımızdan akıp gidiyor, mevsimler bozuluyor. Şey mi dede, yavaş yavaş kararan akşam semasındaki tek tük yıldızları titrek parmağıyla göstererek devam ediyor, karışık, karanlık, esrarlı şeyler söylüyordu. Ayrıldığımız vakit ortalık tamamıyla kararmıştı, ağır ağır bağa dönerken düşünmeye başladım. Bu ihtiyar münzevinin dağınık ve muğlak sözlerinde galiba bir parça hakikat var. Ruhumun bütün sükun ve kararını alan, bu sevdiğim yerleri bana hazin bir surette renksiz gösteren aşk, belki daha derin, daha umumi bir derdin bir şeklinden ibaret. Münzevi ve mahzun ruhlu bir bağ çocuğuydum. Hayatımın gölge ve mahrumiyet içinde geçmesi mukadderdi. Hiçbir şeyden memnun olmamaya mahkumdum. Fakat burada hiç olmazsa ruhuma bir sükun ve karar temin edebilecektim ki bu da bir dereceye kadar saadet sayılırdı. Başka bir hayatın, başka bir muhitin cazibesine kapıldım. Birkaç sene kendimi bir başka adam sandım. Sevdiğimi, mesut olduğumu vahmettim. Fakat tabiat hükmünü yapıyor. Bu sarhoşluk gecesinin sabahı başladı. O alemin bütün avizeleri gözümde söndü. İhtimal kapalı ateşler gibi için için yandıktan sonra bugün alevlenen aşkım bu daha derin ve umumi derdin bir şeklinden ibaret. Bağ duvarının üstünden yolun tozlarına geniş yapraklı dallarını sarkıtan ihtiyar incir ağacının altına gelmiştim. Kınalı yapıncak bir gün beni burada beklemişti. İzmir'den geliyor, bana Nimet Hanım'ın selamını getiriyordu. İlk uzun konuşmamız burada geçmişti. Ara sıra benden utanıyor, şu dallardan birini çekerek geniş yapraklarıyla yüzünü örtüyordu. Ben bu çocukla mesut olabilecektim. Yazık. 12 Temmuz Bozyaka. Dünden beri hayatımıza biraz değişiklik geldi. İstanbul'dan bir misafirimiz var. Evvelsi akşam yemekten sonra gazete okuyordum. Cavidan elinde bir mektupla odaya geldi. Şimdi İzmir'den bir mektup aldım. Kimden olduğunu tahmin edemezsin. Namık Behçet Bey'den. 2 gün evvel bir iş için İzmir'e gelmiş, yarın sabah bizi ziyaret edeceğini söylüyor. Gazeteyi bırakarak, ne âlâ dedim. Tabii ki bir iki gece burada alıkoyarız. Namık Bey'e Bozyaka'yı göstermek lazım. Cavidan'da hafif bir tereddüt hissettim. Nasıl olur? Bizi rahatsız etmez mi? Niçin rahatsız etsin? Namık yabancımız mı? Evet ama burada biraz başka tarzda yaşıyoruz. hiç ehemmiyeti yok. Bahusuz sen de eğlenirsin. Bugünlerde biraz rahatsızım. Söylemeye hacet yok. Tabii farkındasın. Seni çok kere yalnız bırakıyorum. Herhalde bu ziyaret hoşuna gitti. Yeniden gazeteyi elime almıştım. Cavidan'ın sözlerime pek inanmadığını, ara sıra göz ucuyla bana baktığını hissediyordum. Bu Namık Behçet Bey, karımın uzak akrabalarındandır. Meşhur bir fotoğraf meraklısıdır. Bu bahaneyle Avrupa'da mükemmel bir kimya tahsil etmiş, malumatlı ve değerli adamlar sırasına girmiştir. Avrupa'da ara sıra görüşürdük. Bu defa İstanbul'da bize daha sık sık gelip gitmeye başladı.
Ayrım sonu.